Ayrım 5.
AB sayesinde memlekete yabancı sermaye akıyor. Piyasalar açıldı. Döviz düşük, kağıdı mürekkebi makineleri ucuza getiriyoruz. Biz çok rahatız. Gazetede de işlerimiz çok iyi. Sen hükümete karşı çıkıyorsun ama durum senin yazdığın gibi değil. Artık inandırıcı olamıyorsun. Yazılarını değiştireceksin. Hükümeti acımasızca eleştiriyorsun, alay ediyorsun, hakaret ediyorsun, aşağılıyorsun. Başbakan kayıp diye yazıyorsun. Başbakan Ağustos'ta tatile çıkmıştı ve ortadan kaybolmuştu. Sonra Tekirova'da Rixos Oteli'nde ortaya çıktı. Bunu Hürriyet dahil bütün gazeteler yazdı. Benim yazdığım da odur. Mütareke basını diyorsun. Benim yayın kuruluşlarımı hedef alıyorsun. Üslubun çok sert, hem de yanlış şeyler yazıyorsun.
Örnek verir misiniz yanlış yazdıklarımı Aydın Bey?
Bırak şimdi benden örnek istemeyi. Tayyip Bey'i de acımasızca eleştiriyorsun.
Elbette eleştiririm Aydın Bey. Ortada kendisinden başka kimse var mı? Genelkurmay yok, bakanlar yok, partisi yok, muhalefet yok. Sadece başbakan var. Elbette bütün eleştiri okları ona yöneliyor. Benim yaptığım da bu. Hayır, ben gerçekleri yazıyorum.
Yazılarında hakaret ediyorsun.
Bu konuşmalar olurken Ertuğrul sessizce dinliyor. Bir yardıma, desteğe ihtiyacım var. Bu hakaret lafından sonra Ertuğrul'a dönüp sordum.
Benim yazılarımda hakaret var mı Ertuğrul?
Ne dese beğenirsiniz?
Eskisi kadar yok, biraz azaldı.
Tartışma kızıştı. Ertuğrul kendiliğinden bana müdahale etti.
Burada bizim yanımıza rahat ol Emin, gevşe biraz.
Fakat patron gevşemişti. Beyaz şarap etkisini gösteriyordu. Bir ara güldü.
Vallahi ben kafayı buldum galiba dedi.
Tam bu sırada Ertuğrul'a telefonda bir haber geldi. Hülya Avşar kocasından boşanıyormuş. Ertuğrul İstanbul yazı işlerini arayıp bunun yarısına manşet yapılması direktifini verdi. Odada bir miktar Hülya Avşar ve magazin muhabbeti yapıldı ve Aydın Bey yeniden söze başladı.
Biz bir takımız, sen takım oyununun dışında kaldın.
Ortada takım falan yok Aydın Bey. Siz takım oyununu gazetenin çalışanlarına bir sorun. Herkes eziliyor, sömürülüyor, herkes şikayetçi. Ama onları takan yok. Belki çok üst düzeyde bir takımınız varsa da onu ben bilmiyordum. Bunca yıldır bu gazete için gece gündüz çalışıyorum. Size saygınlık kazandırıyorum. Allah'a bin şükür kafam da çalışıyor. Tam 20 yıldır bu gazetedeyim. Ama bir gün olsun yönetimden bir kişi beni adam yerine koyup şu konuda ne dersin, ne düşünüyorsun diye sormadı. Bir tek toplantıya bile çağrılmadım. Bizi hep yabancı olarak gördünüz. Bekir'i de öyle. Biz hep dışlanmış durumdayız.
Sen diyorsun ki ben özgürüm, bağımsızım. Ben kimseyi takmam, patronu da takmam diyorsun.
Ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Aksini iddia eden varsa çıkarın karşıma ve bunu bana sizin yanınızda söylesin.
Söylemedin ama davranışların böyle. Takmak zorundasın. Geçen gün gazetede senin bir yazın çıktı. Çok beğendim. Aklımdan seni arayıp tebrik etmek geçti. Ama sana öyle kızgınım ki bunu bile yapmadım.
Oo, bir yazım olsun beğendiğinize sevindim valla. Keşke arasaydınız, bana moral olurdu.
Mart 2004 olayından beri sana çok kızgınım. Bizi zor durumda bıraktın.
Ne yaptım orada? Aleyhinize bir tek cümle mi söyledim? Bütün medya peşimdeydi. Hiç kimseyle bir kez olsun konuşmadım. Bilgi sızdırmadım.
Ama bir izin yazısı yazdın. Orada baskı altında olduğunu söyledin.
Ama o yazı girmedi ki gazeteye. İki satır çıktı. Ertuğrul zaten yazıyı makaslamıştı.
Olsun, sen öyle yazdın. Sonra internetlerde çıktı, basına yansıdı. Kıyamet koptu.
Benim internetlerle falan uzaktan yakından ilgim yok. Onlara ben vermedim. Ama kimlerin verdiğini de biliyorum.
Kim onlar?
O sır benimle mezara gider Aydın Bey. Kusuruma bakmayın. Evet, ortada somut hiçbir şey olmadan birileri tarafından suçlanıyor ve kendinizi savunmaya itiliyorsunuz. Dünyanın en zor işi. Birazdan kalkacağız, yemeğe gitme zamanı geldi. Patron bir şey daha söyledi.
Ya benim dediğim gibi olursun ya da bu iş böyle gitmez. Hükümeti eleştirmeyeceksin.
Aydın Bey, eğer ben Emin Çolaşan olup bir yerlere geldiysem bu tür yazılarla geldim. Ben başka doğrultuda yazamam. Kaldı ki eleştiri dışında bin çeşit yazı yazıyorum. Muhalefeti de eleştiriyorum, her konuya değiniyorum. Tavrımı değiştirirsem ben milletin önünde biterim. Bu durum herhalde sizin de işinize gelmez.
Bak kardeşim, bir gazetede veya Türkiye'de en çok okunan yazar olabilirsin. Bu bir şey ifade etmez. Burası benim gazetem. Burada benim sözüm geçer. Kendinizi gazete sahibi zannetmeyin.
Ben aklımı yitirmedim ve böyle bir şey asla zannetmedim. Elbette sizin gazeteniz. Bugün karar verirsiniz, benim işim biter burada. Yarın iki satır yazı gönderirsiniz ve benim işim biter. Kimi isterseniz onu alırsınız.
Neyse kardeşim, durum budur. Sana son sözümü söyledim.
Kalkıp üçümüz gazetenin arabasına bindik. Vogue restorana gittik. Heykel gibiyim, ağzımı açamıyorum. Kalabalık bir yemek. Yemek bitti, topluca dışarı çıkıyoruz. Çıkışta Ertuğrul'un yanına yanaştım ve olanları kimse duymasın diye sessizce konuştum. Bak arkadaş, bu yaptığın çok ayıp oldu. Ben korkunç incindim. Beni bu duruma düşürmeyecektin. Yanlış bir iş yaptın.
Yok ya, patron seninle dostça konuştu. Sen çok gergindin. Benim her gün yediğim fırçaları bir bilsen sen. Aman sakın yanlış bir şey yapma. Biz bu gazetede hep birlikte daha nice güzel günler yaşayacağız.
Yanlış yapma derken neyi kastediyordu? Herhalde intihar edecek değildim. Acaba istifa etme mi demek istiyordu? İstifa edip mevziyi karşı saflara Tayyip ve ekibinin adamlarına bırakma niyetim de yoktu. Gece eve gittim, uykum kaçtı. Olanları Tansel'e anlattım. Bir süre sonra taşları yerine oturttum, olayı çözdüm. Ertuğrul büyük olasılıkla patrona şöyle demişti. Emin'i denetim altına almak beni çoktan aştı. Siz bir konuşun ama kesin tavır sergileyin. Hilton mülakatı öncesinde benim odama 2-3 kez gelmiş, beni yumuşatmaya çalışmıştı. İmalı, bazen de açık sözlerle para ve tatlı gelecek vaatlerinde bulunmuştu. Mart 2004 olayını bana bir kez daha yaşatmışlardı. Ama bu sefer daha katı ve acımasız bir biçimde. Peki ama Aydın Doğan benimle konuştuğu gün Ankara'ya niçin gelmişti? Benden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la randevusu vardı. Uzun uzun konuşmuşlardı. Tayyip herhalde benden övgüyle söz etmiş, yazılarımdan asla şikayetçi olmadığını bizim patrona bildirmişti. Ertesi gün gazetede bir gece önce olanları Bekir'e aynen anlattım. Uzun uzun dertleştik. Bekir çok bozuldu. Aslında aynı mesajları dolaylı olarak bana da senin aracılığınla göndermiş oldular. Senin bunları bana anlatacağını nasılsa biliyorlardı. Sonraki gün, 9 Eylül. Bir baktım ki Bekir'in gazetede yazısı çıkmamış. Oysa dün gazetedeydi. Bekir gelince niye yazısının çıkmadığını sordum. Sen dün bunları anlatınca sinirim bozuldu ve beynim kilitlendi. O yüzden yazamadım. Sayfa 66. Bu aşamada bütün bunlar olurken Hürriyet ve Doğan Medya grubu çalışanlarının bir tek umudu vardı. Aydın Bey sahibi olduğu Dışbank nedeniyle sıkıntı çekiyordu. Gerçi bankanın taş gibi sağlam olduğunu kendileri söylüyordu ama yine de korkuyorlardı. Hükümet bankaya birkaç maliyeci yollasa, birkaç vergici yollasa nasıl olsa bir açığını bulur ve patronun üzerine giderdi. Dışbank'ın satılacağı söylentisi yaygınlaşmıştı. Ah, bir satılsa da elimiz rahatlasa, hükümetin kucağından kalksak. Yayın organlarında daha korkusuz, daha gerçekçi, daha çok muhalefet sergilense. Ertuğrul hep demiyor muydu, biz bunlarla er veya geç papaz olacağız diye. Papaz olma zamanı bir geliverse. Dışbank Nisan 2005'te yabancı bir kuruluşa satıldı ve Fortis oldu. Ama bizim yayın politikasında değişen bir şey olmadı. Çünkü işler çok büyümüştü. Bundan sonra işin içine POAŞ falan karıştı. Devreye bir bölümünün haksız olduğuna inandığım çok büyük para ve vergi cezaları girdi. AKP bizimkilere sopanın ucunu gösterip gözdağı veriyor, onları daha beter korkutuyordu. Üstelik patrona ait ray sigorta vardı, devletle çok büyük işleri oluyordu. İktidarın baskısı sürüyordu. AKP hükümeti bizimkileri rahat bırakmayacak, hep korku salacak ve onları kendi çizgisinde tutmayı başaracaktı. Bizler de Tayyip başta olmak üzere özellikle Kemal Unakıtan isimli Maliye Bakanı ve TMSF hakkında pek bir şey yazamayacaktık. Bir gün Şükrü Küçükşahin Unakıtan'ı eleştiren bir yazı geçmişti. Akşam saatlerinde Ertuğrul'dan Şükrü'ye haber geldi. Yazısı girmeyecekti. Yeni bir yazı yazması gerekiyordu. Şükrü başka bir yazı yazdı. Bu olayların nicesi yaşanıyordu. Konuyu dağıtmamak için ayrıntılara girmiyorum. TMSF Demirel ailesine ait Göltaş'a el koymuştu. TMSF'nin bazı çalışanları şimdi Göltaş'ın paralarını güzelce kullanıyor, özel harcamalarını buradan yapıyordu. Bütün belgeler elime geldi. Belgeleri ekonomi muhabirimiz Çiğdem Toker'e verdim. O haberini iki bölümde yazacak. Ben de yazımı Çiğdem'in haberi üzerine kurgulayıp yazacağım. Çiğdem ilk haberi yazıp geçti. Ben de yazımı geçtim. İstanbul'dan Ertuğrul aradı. Bunu yarına bırakalım. İyi bir şekilde patlatalım. Çok iyi bir olay. Hepsi belgeli mi? Hepsi belgeli. Yalan yanlış olmasın. Bugüne kadar yalan yanlış bir şey yazdım mı ben? Ertesi gün bombayı patlatacağız. Sabah yine aradı. Ben Ahmet Ertürk'le, yani TMSF Başkanı, konuştum. Bizim mensuplarımız bunu yapmışlarsa ben onların kulağını çekerim dedi. Biz bunu biraz daha tutalım. Tutacak ne var? Her şey doğru. Ben yarın Ankara'ya geleyim, dosyaya bir bakayım. Belgeler düzmece falan olabilir. İnsaf yahu Ertuğrul, ben bugüne kadar düzmece belge geçtim mi? Yine mi korkuyorsunuz? Bu sefer TMSF ile mi işiniz var? Ertesi gün geldi, dosyayı gördü. Ben bu dosyayı İstanbul'da bizim muhasebe servisine bir göstereyim de onlar incelesin demez mi? Kardeşim, benim yazımla Çiğdem'in haberiyle bizim muhasebe servisinin ne işi olabilir? Komik olma. Ben sana dosyayı vermem. Abicim sen ver, ben de sana hemen gönderirim. Ondan sonra bombayı patlatırız. Verdiğim dosya bir daha geri gelmedi. Haber kaynağımı arayıp özür diledim.
Ne olur kusura bakmayın, bu işler artık bizi aşıyor. Tepede bin bir hesap dönüyor. İşe ilahlar karıştı, sizden özür diliyorum. Ben de gazeteci olarak bu olanlardan utanç duyuyorum ama elden bir şey gelmiyor.
Neden böyle olmuştu? O sırada bizim patron Star Televizyonu'nu TMSF'den satın almıştı. TMSF'nin ihaleyi onaylaması için gün sayılıyordu. Aradan uzunca bir süre geçti. Ertuğrul'u arayıp dosyayı bir kez daha istedim. Çok dil döktü.
Aman gözünü seveyim, anlayış göster. TMSF bizim ihaleyi onaylayana kadar onlarla ilgili bir şey yazamayız. Herifleri ürkütmeyelim.
Aradan yıllar geçti. Bırakın aleyhte bir şey yazmayı. Özellikle gazetenin övgü ve yağcılık dolu ekonomi sayfalarında TMSF'yi sürekli göklere çıkardılar. Ahmet Ertürk'ün sözcülüğünü yaptılar. Bizim gazetenin ekonomi sayfaları muhteşemdi. En az 6 sayfa iktidara inanılmaz övgüler düzülürdü. Bugün de öyle.
Bugün 29 Eylül 2005 Perşembe. Gazetede AB ile ilgili bir yazım çıktı. AB bizden Ermeni soykırımını tanımamızı istiyor. Bunlar 3 Ekim müzakere tarihinden hemen önce oluyor. Öğle vakti saat 11.45 gazetedeyim. Ertuğrul Londra'dan arıyor.
Bugün çıkan yazın çok ağır. AB'ye saldırıyorsun. Seni yazın çıktıktan sonra okuyucun olarak arıyorum. Türkiye'yi AB karşısında kumaya benzetmişsin. Böyle şey olmaz. Bir daha böyle yazılar yazma.
Feci bozuldum, tepem attı, telefonu suratına kapattım. Hiç böyle olmamıştım. Baş öğretmen 7 Eylül fırçasından sonra şimdi de üzerime böyle geliyordu. Bütün sigortalarım attı. Öğlen 12'de bizim yemekhanede arkadaşlarla hep birlikte yemek yeriz. Yemeğe indim. Masada Çiğdem Toker, Uğur Ergan, benden kısa süre önce kovulan Kamuran Zeren, Meva Arıkan, Nurettin Kurt ve temsilci yardımcısı Faruk Bildirici var. Olayı onlara da anlattım. Çok kötü bir durumdayım. Artık bu işi bitirme zamanı geliyor. Burada daha fazla durulmaz. Arkadaşlar da çok üzüldü. Yukarıya odama çıkıp karar vereceğim. Uğur Ergan, abi ben de geliyorum dedi. Gelme, sakin kafayla düşünüp karar vereceğim dedim. Rezillik artık diz boyu. Yemekten çıkınca doğru Bekir'in odasına girip olanları anlattım. Bekir de çok bozuldu. Bu sırada odaya Faruk girdi ve konuştuklarımıza tanıklık etti. Bana sakin olmamı önerdi. İzinden yeni dönmüştüm. Bir yazı daha yazıp yeniden izne çıkacağım ve yeniden kıyamet kopacak. Bıktım artık bunların korkmasından. Odama dönüp kısacık bir yazı yazdım. Birazdan İstanbul'a geçeceğim. Sevgili okuyucularım, bir süre daha izin yapmak durumundayım. Hoşça kalın. Yanıma Bekir geldi. Yazdığım bu kısacık yazıyı ona da gösterdim. Şimdi bunu geçeceğim. Birazdan da çekip gideceğim dedim. Tam bu sırada telefon çaldı. Karşımda Ertuğrul.
Demin ben seni arkadaşça aramıştım. Ne var bunda bu kadar kızacak? Şimdi beni Faruk arayıp senin çok üzüldüğünü söyledi. Senden özür diliyorum.
Ya ben senin öğrencin miyim? Sen benim öğretmenim misin? Sen benim velim misin? Büyüğüm müsün? Nesin? Yeter artık be.
Sen de benim yazılarımı eleştir. Ne var bunda? Yine de özür diliyorum. Lütfen bir çılgınlık yapma.
Bekir yanımda bütün konuşmaları dinliyor. Ertuğrul'un defalarca özür dilemesine tanık oluyor. Ben bu kafayla yarına yazı yazamam. Haberin olsun. Yarın benim köşeyi boş bırakın.
Lütfen beni çok zor durumda bırakırsın. Ya şuraya İngiltere'ye başbakanla söyleşi yapmaya geldim. Bu işi bana zehir etme. Lütfen yaz, ne yazarsan yaz.
Bekir bir kağıda not yazıp önüme sürüyor. Özür diliyor, kabul et diyor. O kafayla oturup yazı yazdım. Sonra geri adım attığımı düşünmesinler diye bu konuşmayı Uğur, Çiğdem, Kamuran, Meva, Faruk ve öteki arkadaşlara aynen anlattım. Allah'ın büyüklüğü, Bekir de onun aramasına ve konuşmamıza aynen tanık olmuştu. Arkadaşlar itirafta bulundu.
Abi seni hiç böyle görmemiştik. Yemekte suratın kapkaraydı. Kalp krizi geçireceksin zannettik ve çok korktuk.
Ertuğrul'un 6 Ekim 2005 tarihli yazısının başlığı. O manşetlerin üstündeki logolar. Arkadaşın işi bana sataşmak. Ertesi gün ben kendisine yanıt versem çok ağır olurdu. Ve o yazıyı zaten gazeteye koymazdı. Suyun başında olmanın avantajını kullanıp hep arkadan vuruyordu. Bu kez bana ismimi vererek bindiriyor yazısını aynen veriyorum. Emin Çöraşan dünkü yazısında ilginç bir sınıflandırma yapmış. Bazı gazetelerin Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlamasını zafer olarak değerlendirdiğini söyleyerek bu manşetleri eleştirmiş. Buna karşılık bazı gazetelerin de bu olayı daha gerçekçi verdiğini belirtmiş. Çöraşan beğenmediği ve beğendiği manşetleri vermiş. Ancak bu manşetleri atan gazetelerin adlarını yazmamış. Ben küçük bir araştırma yaparak bu manşetleri hangi gazetelerin verdiğini buldum. Çöraşan'ın beğenmediği manşetler ve bunları atan gazeteler şunlar. Viyana Valsi, Hürriyet, Direndik Kazandık, Vatan, Bugün, Avrupa'nın Ay Yıldızı, Medeniyetler Kucaklaştı, Sabah, Dimdik Durduk Kazandık, Akşam, Türkiye'nin AB Yürüyüşü Sürüyor, Zaman, 3 Ekim Miladı, Biz Kazandık, Türkiye, İşte Bu Kadar, Viyana Pes Etti, Yeni Şafak, Söke Söke Avrupa, Medeniyetler Buluştu, Yeni Milat Başladı, Tercüman, Mutlu son, yolculuk başladı. Radikal. Atam, rahat uyu. Posta. AB tamam, yola devam. Star. Masaya oturduk. Yeni Avrupa, yeni Türkiye. Milliyet. Viraj zor aşıldı. Gözcü. Ankara'nın gelmiyoruz resti. AB'de deprem yarattı. Bugünün alt başlığı.
Çölaşan bu manşetleri eleştiriyor. Buna karşılık şu gazetelerin manşetlerini destekliyor. Böyle rezalet görülmedi. Dayatmalar masada bekliyor. Yeni Çağ. Batıya kul köle olmayı bırakın. Aslımıza dönelim. Milli Gazete.